Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, yeni bir Hacegan'la Mektuplar programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ben program sunucunuz Numan Nurullah Aras ve değerli hocam Profesör Doktor Süleyman Derin, hepinize hayırlı bir gün diliyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk diyorum. Ben de kıymetli dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum buradan.
Kıymetli hocam, 175. mektuba gelmişiz. İmam Rabbani'nin Mektubat-ı Rabbani isimli eserinde. Ve bu mektup bakalım bizlere hangi işaretleri, hangi mesajları veriyor?
Eyvallah.
Hafız Mahmud'a yazılmış. Hallerdeki telvin, temkini elde etmek, Allah ile beraber olduğum bana ait bir vakit vardır. Hadisinin izahı.
Telvin ve temkin, bu iki önemli kavram. Yani evet, telvin, sufinin, salikin halden hale geçmesi. Hı hı. Hallerinde böyle istikrar olmaması. Tabii buna rağmen hallerin bu şekilde gelip gitmesi de güzel. Böyle haller gele gide bir süre sonra insan da temkin haline geliyor. Pratik yapa yapa insan. O yüzden önce muhabbetullah, marifetullah az az gelir belki. Bir rüzgar gibi, şimşek gibi çakar, aydınlanma olur, kaybolur. Ama bunlar sıklaştıkça insanda temkin hali ortaya çıkar. O yüzden telvin de önemli ama esas amaç temkine ulaşmak. Yani hallerimizi makam haline getirmektir. Bir de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, liyeme Allah'ı vaktün diyor. Benim Allah ile öyle bir vaktim vardır ki ne bir mürsel nebi ne bir melek o araya giremez diyor. Onda bakalım ne diyor. Nasıl bir hadis-i şerif?
Tasavvufa yeni başlayanlarda meydana gelen hal değişimleri telvin oluyor yani
telvin
hocam. Çünkü
evet,
bazı arkadaşlar oluyor mesela, soruyorlar. Ya dün çok enteresan bir rüya gördüm ya da dün çok böyle dehşetli bir hal içerisindeydim. Ama bugün tam tersi biraz.
Evet, iniş ve çıkışlar çok fazla oluyor başlangıçta. Nefis, bazen nefse galip geliyorsunuz. Nefsin gırtlağına çöküyorsunuz, onu susturuyorsunuz. Böyle manevi haller, güzel efendim duygular kaplıyor bütün ruhunuzu. Bazen de nefis size galip geliyor. Sizi alt edip böyle karamsar, kötü duygular kaplıyor bedeninizi, ruhunuzu. O yüzden daimi zikir, daimi efendim işte salihlerle beraber olmak, sohbetlerde bulunmak, rabıta ile daha güzel bir merkeze gönlümüzü bağlamak, bunlar bu tür düşüşlerin, çıkışların efendim ilacıdır.
Evet.
Asıl olan hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, az da olsa devamlı olandır. Hani bazen böyle hal yoğunlaşması, bazen tam bir gaflet hali, bu makbul değil. Esas olan temkin diyor sufiler.
Evet hocam. Aziz kardeşimin değerli mektubu ulaştı. Mektup hallerinin telvininden bir nebze içermektedir.
Demek ki o derviş, o mürit, hafız kimdi? O zat.
Hafız Mahmud.
Hafız Mahmud denen o mürit, o salik. Hallerinin telvininden. Tabii o zamanlar telefon yok, ziyaretleşmek de çok kolay olmuyor tahminim. Hindistan büyük bir coğrafya.
Evet.
Mektupla mürit hallerini yazıyor. Mürşid olan İmam Rabbani Hazretleri de onun manevi hallerine, hastalıklarına göre, ihtiyaçlarına göre reçete gönderiyor. Yani bugün hani internet teknolojisi, e-mail, WhatsApp, bir sürü modern efendim hızlandı artık iletişim. Ama o zamanlar tabii yine mektup o zaman için en hızlı. Yani siz bir beldeye belki yılda bir kere uzun bir yolculuğa anca çıkarsınız, zor çıkarsınız ama aynı mesafeye belki yılda 10 tane mektup gönderebilirsiniz. İmam Rabbani Hazretleri mektupla efendim irşada çok ehemmiyet vermiş. Bugün bu yapılabilir mi derseniz, bugün tabii Allah dostları, çevremizdeki güzel insanlar var. Bakıyorum bir gün Hollanda, bir gün Almanya, bir gün işte Güney Afrika, bir gün efendim Kırgızistan, Kazakistan, dünyayı geziyorlar. Hamdolsun ulaşım eskisine göre çok hızlandı ve kolaylaştı. Hemen hemen 7-8 saat bir uçak seyahatiyle çok uzak beldelere gidebiliyorsunuz. Bu büyük bir avantaj oldu. Zaten sufiler eskiden beri seyahati çok önemserler. Hatta bazı tarikatlarda seyahat bir manevi terbiye için araçtır.
Eğitim aracı.
Şeyh Efendi hem kendisi müritleri görmek için ilçe ilçe, il il, kasaba kasaba gezer. Hem de müritler adam olsun diye, hadi bakalım gidin buradan, atıyorum işte Afganistan, orada falanca Şeyh Efendi'yi ziyaret edin, elini öpün geri gelin der. Tabii yoldaki meşakkatler, sıkıntılar
evet.
insanı yetiştirir. O yüzden bugün mektuplaşmadan çok yüz yüze görüşmek daha bir iyi oluyor, daha kolay oldu. Çünkü Van'dan atıyorum 2 saatte uçakla geliyorsunuz İstanbul'a. İstanbul'dan 3 saatte işte Frankfurt'a gidiyorsunuz.
Evet.
Yani biraz daha böyle işte videolar, efendim vaazlar, sohbetler kayıt altına alınıyor. Bu modern teknolojiyi o gün İmam Rabbani Hazretleri kullanmış.
Evet.
en güzel şekilde bugün biz de elhamdülillah elimizden geldiğince kullanmaya çalışalım.
Evet.
Yani teknolojiyi hayırda kullanalım. Bugün maalesef insanlar teknoloji vasıtasıyla şerre rabıta yapıyorlar.
Doğrudur.
Rabıtalar hep şerre olabiliyor. Maalesef. Şarkıyı, popçu, topçu onlarla şey yapıyorlar. Halbuki biz Allah dostlarının videolarını, işte canlı yayın vaazlarının sohbetlerini izleyebiliyoruz bu yol ile.
Hı hı.
İşte bu radyomuz Erkam Radyosu şu anda. Ben zaman zaman geziyorum. Mesela Kanada'daki kardeşlerimiz oradan cep telefonuna uygulama indirmişler. Cep telefondan devamlı Erkam Radyosu'nu dinliyorlar. Artık vereceği falan da gerek kalmadı.
Dünyanın her tarafından
evet
dinlenebiliyor. Ne kadar güzel bir şey.
Yeter ki sizin içinizde öyle bir niyet olsun. Niyet yoksa belki adamcağızın evi Erkam Radyosu'nun dibindedir ama böyle bir radyonun varlığından bile haberdar da olmayabilir. Ama
evet,
başka baştan Kanada'daki kardeşimiz, Avustralya'daki kardeşimiz Erkam Radyosu'nu takip edebiliyor mesela. O yüzden yani bu mektuplaşmaydı, iletişimdi, kitle iletişim araçları. Biz Müslümanlar her şeyi hakta ve hayırda kullanmak durumundayız.
Hı hı.
Hakka ve hayıra kullanamıyorsak elimize de almayalım, evimize sokmayalım.
Hı hı.
Yani bu cep telefonu için de geçerli.
Hı hı.
Efendime söyleyeyim.
Televizyon için
televizyon
de geçerli.
Daha çok geçerli. Çünkü televizyonda siz yine seçemiyorsunuz. Programlar hazır geldiği için
evet,
maalesef pek de pozitif bir şey de gelmiyor.
Evet.
O yüzden yani ben çok üzülüyorum bazen. Bazı insanlar tamamen televizyon kolik olmuş. Bir bağımlılık bu. Annenin dizisi ayrı, çocuğun dizisi ayrı, babanın maçı, futbolu falan ayrı.
Evet.
Herkes bir meşguliyet. Her odada bir televizyon. Mutfakta anne seyrediyor. Efendim oturma odasında baba seyrediyor. Kendi odasında çocuk film seyrediyor. Bunlar çok hem iletişimi çok kötü manada etkiledi. İletişimsizlik daha doğrusu
evet,
baş gösterdi. Hem de manevi açıdan müthiş bir zehir akıyor evlere. O yüzden zikir, fikir, tefekkür, rabıta bunlar her zamankinden çok daha bence bugün önem kazandı. Ecdadımız zamanında ne yapacaktınız ki yani? Ya tekkeye gideceksiniz ya camiye gideceksiniz. Zaten televizyon yok, kötü ortam yoktu. Bugün ise her taraf evinizin odasına da girmiş durumda. Yani kaçmak için güçlü bir iradeye ihtiyaç var.
Şu gelişen teknoloji zaten vaktimizin çoğunu aldı. Hani yolculuk yapsak, yolculukta belki hani değerli insanlarla bir araya gelsek bizi eğitecekler. Veya hancılık yapsak değerli bir insan gelip bizim hanımızda duracak, bizi eğitecek. Yolcu olsak yoldayken birileri bizi eğitecek ama bunların hepsinden mahrumuz. Çünkü teknoloji çok ilerledi. Seri bir şekilde istediğimiz yere gidebiliyoruz. Bütün bu imkanlardan mahrumuz. Bir de evimize geldiğinde televizyon denen o alet bizim o iletişimimizi kapatıyor. Geçenlerde bir yere misafirliğe gittik hocam. Çocukları eğleştirmek için ev sahibi televizyonu açtı, belgesel açtı. Biz de güya konuşmaya devam edeceğiz. Ortada birkaç kişi konuştuk. Diğerlerinin hepsi tekrar televizyona baktılar. Yani açık olması bile yetiyor maalesef hocam.
Maalesef.
Bir şekilde.
O yüzden bu
şey
rabıta konusuna iş gelip yatıyor. Yani bugün rabıtasız insan yok. Ama rabıtalar genelde negatif, enerji saçan olumsuz araçlara, işte bu tür filmlere, dizilere, maçlara, bilmem konserlere falan. O yüzden Allah hepimize güç kuvvet versin de yani gafletimizin farkına varalım önce. Bu teknolojiyi de işte Allah dostlarıyla haberleşmek, oradan laf açıldı
evet,
Numan Bey kardeşim. Tekrar biz Müslüman olarak bu kainattaki her şeyi Müslümanca, İslam adına, İslam'ın faydasına kullanmak durumundayız. Bu vazifemizi ve sorumluluğumuzu inşallah unutmayalım.
Peki hocam, telvin hususunda bir şey sormak istiyorum. Telvinde diyelim ki insan hal değiş tokuşu veya devir daimi diyelim olmadığı zaman, diyelim ki insan kötülük içerisinde sabit kaldığı zaman bu durumdan rahatsız olmaz mı? Nefis, vicdan veya insanın kendi aklı.
Zaten Allah bizi gelişmek üzere yaratmış.
Hani, yani hep kötülükte kalamıyorsunuz.
Yok. Zaten hep kötülükte kalsak bu hayatta yaşayamayız. Allah bizi öyle bir şekilde yaratmış ki ahsen-i takvime ulaşmak zorundayız. Benim şöyle bir sözüm var. Bu dünyaya gelen her aslan, kedi, köpek eğitim almasa bile aslan, kedi, köpek olarak hayatını bitirebilir. Gayet sağlıklı bir şekilde. Kendi cinsinin bütün özelliklerini kaybetmeden. Yani bir aslanı bile siz 5 sene hapsetseniz, pirzola yedirseniz hayvanat bahçesinde,
evde beslerseniz,
vahşi hayata bıraksanız hemen o parçalamaya başlar.
Hmm.
Bir kuzuyu yani hiç kurt görmeyen bir ortamda beslerseniz bir gün kurt görse, yani kitapta okumamış, ansiklopedide okumamış,
kaçar.
Bu hayvanı kaçar.
Allah'a emanet.
O hayvanlara Allah böyle bir program vermiş Rabbimiz. Ama biz buraya gelmişiz, kendimizi manen yüceltip, hani Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ya, iki günü eşit olan mağbundur, kaybetmiştir.
Kaybetmiştir.
Biz her gün bir adım daha ileri gidecek şekilde yaratılmışız. Ahsen takvime ulaşmak üzere yaratılmışız. Eğer bunu yapamazsak, alt seviyedeki nefsi emmare hayat bizi bu dünyada helak eder. Yani bunu şimdi metaforik olarak söylemiyorum. Mecazi değil. Hakikaten cidden yani intihara bizi sürükler. Onu yersin, bunu yersin. Hayatta bir mutluluk bulamazsın. Hakikaten hayatın zevkleri çok geçici zevkler.
Evet.
Biraz fazla kaçırdığınız zaman da baş ağrısı yapan, insanı rahatsız eden zevkler. Yani bir insan bir tabak yemek yese açken,
evet,
zevkle yer. İkinci tabağı biraz daha orta zevkle yer. Üçüncüsünün artık bıkkınlık gelir. Öyle değil mi?
Evet.
Bütün zevkler böyle yani. Dünyevi zevklerin fazlası bile insan anında bıkkınlık getirir. Ama manevi zevkler böyle değil. Bir insan zikirle fikirle uğraştıkça daha çok zikirle fikirle uğraşası gelir. Bu sebeple yani biz bugün bu gerçekleri unutur olduk. Telvin bu manada güzel yani. Sana haller gelecek ama tabii tarikat erbabı bu hallerin baki olmasını istiyor insanda. Yani bir muhabbetullah baki olsun. Bir cömertlik. 40 yılda bir kere kafamız esince cömert değil de her gün olabildiğince cömert olabilirsek, olabildiğince her gün herkese karşı merhamet olabilirsek, trafikte bile merhamet gösterebilirsek ya diğer daha acemi şoför kardeşimize, işte bu makam olur. İnşallah bu hale ulaşır. Makamla ulaşacağım.
Bil ki bu yolun başında da sonunda da salik hallerin telvininden kurtulamaz. Başında da sonunda da.
Yani müntehi dediğimiz sülükü bitiren demek ki saliklere de haller geliyor. Belki daha az geliyor onlar ama bu tür geçici haller gelip gidiyor. Hatta Mevlana'nın bu konuda bir güzel sözü var. Evlat diyor, sana gelen o duygular sende misafirdir. Onları iyi ağırla. Yani hüzün hali geldi, onu Allah için kullan. Hı-hı. Bir bast hali geldi, neşe hali geldi. O zaman o bast halinde şımarma. Efendim havf hali geldi, ümitsizliğe kapılma. Onların kıymetini iyi bil. Hani Ali Efendimiz diyor ya, ben diyor bana gelen haller sabrımı gerektirir, şükrümü gerektirir, aldırış etmem. Her iki halde de ikisine iki ata da biner, Rabbime ulaşırım. Sabır gerektiren bir hal gelir, sabredersiniz. Şükür gerektiren bir hal gelir, şükredersiniz. O yüzden sufiler bu halleri iyi değerlendirmeye çalışıyorlar. Bir de işin o tarafı var.
Evet.
Yani musibetler, belalar işte bir, onlar da bir bakıma başka bir hal. Esas olan dağ gibi olmak. Hani diyor ki Ali Efendimiz, bu meşhur hikaye var ya. Burası tam gerçek konumuzla bir alakalı olmayabilir ama hani değişik insanın başına gelen haller karşısında müntehi, işin sonuna gelmiş Allah dostları, tabii en büyük örneğimiz de Peygamber Efendimiz ve Ashab-ı Kiram. Tam böyle kafiri işini bitirecek, yüzüne tükürünce hadi git diyor. Ya diyor ki niye diyor, yani işini bitirecektin, yüzüne de tükürdüm üstüne üstlük, beni serbest bırakıyorsun diyor. Ben diyor nefsim için adam öldürmem diyor. Bu cihattır, savaştır. Ama sen yüzüme tükürünce diyor işe nefis girdi. Şahsi intikam duyguları girdi. O yüzden seni bıraktım diyor. Sonra diyor ki ben bir dağım diyor. Her rüzgarla öyle eğilmem diyor. Yani nefsime uyarak böyle nefsimin hallerinin peşinden sürüklenmem diyor. O yüzden temkin hal dediğimiz bu güçlü sufi olmak, güçlü mümin olmak. Karşımızdaki insan bize sövse de dövse de, hani Yunus Emre'nin çok güzel bir şiir var. Sövene ne diyor? Dilsiz gerek, dövene
elsiz gerek.
Sen derviş olamazsın. Sen hakkı bulamazsın. Niye? Biz birisi bir şey söyleyince 10 misli karşılık veriyoruz. Birisi birazcık bize vuracak olsa 100 misli vurasımız geliyor. Şimdi bu duygularla sen nasıl derviş olacaksın?
Değil mi?
Ya. Sen nasıl hakkı bulacaksın? Bulamazsın eğer nefsinin hallerinin peşinden gidersen.
Mevlana Hazretleri'nin talebesi kendisine geliyor ve diyor ki efendim bu dört kapı olayını anlayamadım diyor. Bana açıklar mısınız diyor. Evladım diyor, sen karşıda bir medrese var diyor. Git o medresedeki filan kişilere, işte rastladığın dört kişiye enselerine tokat at gel diyor. Ben sana açıklayacağım diyor. Talebesi de Mevlana Hazretleri'nin sözünü dinliyor ve karşıdaki medreseye gidiyor. İlk rastladığı kişiye tokatı patlatıyor. Tabii
ensesine.
Ensesine tokatı patlatılan kişi, tokatı yiyen kişi kalkıyor. O da aynı şekilde pat diye bir tane vuruyor.
Kısas yapıyor.
Kısas yapıyor. Tabii talebesi hemen vazgeçmek istiyor. İlkinde böyleydiysek sonunda ne olacak diye, ama hocasının görevi olduğu için devam ediyor. Bir diğerine gidiyor. Ona da bir tokat vuruyor. Ona da tokat vuruyor ama şöyle kalkıyor. Adam tam tokat vuracağı sırada vazgeçiyor. Sonra diğerine gidiyor. Bir tane ondan ensesine vurunca o sadece kafasını çevirip bakıyor. En sonuncusuna gidiyor. Tokatı vurunca o tokatı yiyen kişi hiç bakmıyor. Tabii talebesi Mevlana Hazretleri'nin yanına geliyor ve durumu anlatıyor. İşte diyor, ilk tokatı attığın kişi diyor şeriat mertebesindeydi diyor. Kısasa kısas yapmıştır diyor.
Bir tokat attın, bir tokat yedin diyor.
Bir tokat yedin. Eyvallah. İkincisinde diyor gittiğinde o tarikat mertebesindedir diyor. Ayağa kalktı, kendini henüz daha Yol olgunluk yolunda ilerlemek üzeredir. Ayağa kalktı, tam sana vuracakken nefsime yenik düşmem vazgeçti. Dedi, vazgeçti. Üçüncü tokatı attığın kişi marifet kafasındadır diyor. Döndü, sadece sana acaba bunun haktan geldiğini biliyorum ama bana bunu yapan kişi kimdir diye baktı. Son kapı hakikat kapısıdır diyor. O da her şeyin Allah'tan geldiğini düşünerek hiç bakmadı ve yoluna devam etti diyerek bir açıklama yapıyor hocam.
Eyvallah, gayet güzel işte anlatıyorlar. Evet. Hallerin nasıl değiştiğini. Yani son mertebeye gelen insan artık temkin sahibi. Allah'tan geldikten sonra diyor, kullarından ne önemi var diyor. Tabii evet. Bu nefsani konularda söyleyeyim yani. Nefsani konularda din adına olduğu zaman bunu deme hakkımız da yok.
Değil mi?
Yani bir yerde bir kul hakkı bizim hakkımız çiğnenirse bunu yapabiliriz. Birisine borç verdik, vermedi. Mahkemeye götürmeye gerek, hakkınızı helal edersiniz, geçip gidersiniz. Ama başka birisi başka birisine zulmederse o ayrı konu.
Biz tam tersini yapıyoruz günümüzde hocam. Başkalarının hakkı olunca belki ses çıkarmıyoruz.
Aynen
ama
öyle.
Kendi hakkımız yani olunca
bir Müslümanın hakkı yenirse görmezden geliyoruz. Ama evet, birisi ayağımıza bassa, aynen trafikte öyle önümüze geçse adamı dövesimiz geliyor. Bunlar tabii işte gafletimizin, hallerdeki temkine ulaşmamanın getirdiği bir gaflet.
Allah affetsin hocam.
Buyurun okuyalım bakalım ne diyor.
Bu konuda söylenecek esas söz, eğer telvin kalpte ise salik kalp ehlindedir ve İbnül Vakt, yani vaktin oğlu diye isimlendirilir.
Evet, şimdi eğer diyor kalbinde telvin varsa bu İbnül Vakt. Aslında bu da zor bir mertebe de.
İbnül Vakt olmak
yani
mı
hocam? Vaktin çocuğu olmak. O anda size gelen gerçi birkaç açıklaması var bunun. Bir açıklaması şöyle: o anda ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak.
O anda, o vakitte.
Tabii yani işte ezan okundu, camiye gideceksiniz. Vaktin çocuğu olacaksınız. Vakit neyi gerektiriyorsa, tabii zamane değil. Hani bu zamane çocuğu falan diyoruz. Onlar
değil.
Tamamen zamana uymuş negatif manada. Bu dediğim pozitif manada. Ramazan geldi, oruç. Efendim haç vakti geldi, haç. Fakir gördük, infak. Bu İbnül Vakt'tir.
İbnül Vakt.
Zamana uyar ama zamanın hakkını vermeye çalışır. Biraz sonra İbnül Vakt gelecek. O daha üstün bir makam. Orada ise vakti siz yönlendiriyorsunuz. O daha da zor. Şimdi vakte uymak da güzel esasında. İsraf etmeden. Hakikaten biz bu konuda maalesef çoğumuz İbnül Vakit'te olamadık. Yani ezan okunuyor, camiye gidemiyoruz icabında. Ne bileyim, infak edilmesi gereken bir yer de bulunuyoruz. İnfak edemiyoruz bazen. Bunlar hakikaten bizim için manevi bir kayıptır. Keşke İbnül Vakt olabilsek de.
İbnül Vakt keşke yani İbnül Vakt bile olamıyoruz diyorsunuz.
Ya bir de Ebul Vakt, Allah Vakt dostları var ki bunlar tabii çok güçlü mürşitler. Onlar vakti tabiri caizse ellerinde yoğuruyorlar. Böyle yoğurarak vakte ve zamana ve efendim etrafına, çevrelerine şekil verebiliyorlar. Bu esas makam bu da. O tabii temkin efendim haline gelince ancak olabiliyor. Biz şimdi telvin halinde yani haller gelip gidiyor, ruhumuzu, kalbimizi okşuyor, bazen sevindiriyor, bazen üzüyor. Üzülünce işte efendim estağfurullah lazım çeksek. Yani çünkü bir günah işledik ki bir yerden bir kalbimize kabus hali geldi. Biraz sonra bas hali geldi. Sevindik böyle sebepsiz yere. Hoplayıp zıplamak yerine elhamdülillah Allah'a şükretsek, değil mi? Bunlar bizi dengeliyor esasında.
Galiba hocam biz olaylar ve hakikatler karşısında bir çocuk gibiyiz. Hani 6-7 aylık çocuğu kucağınıza alırsınız. Şöyle bir gülerseniz o da kahkahayla güler. Kızarsanız da anında ağlar ya. Verdiğimiz tepkiler herhalde öyle. Biraz daha büyüyünce insanlar tepkilere daha soğukkanlı yaklaşıyorlar ama galiba biz olaylar karşısında böyle bir bebek gibiyiz yani.
Zaten bu konuda Mevlana Hazretleri'nin çok güzel sözleri var. Yaşlı insan diyor saçı sakalı beyazlaşan insan değildir. Yani şeyh dediği insan diyor, yaşlı insanı
şeyh
diyen, evet, işin sonunu görendir. Bir adam var ki işin sonunu görmüyor. Dünyaya böyle dört elle sarılmış, yarın öldüğü zaman bu dünyadan bir iğne çöpü götüremeyecek. Ama yaşı da böyle kemale ermiş, hani mezarın artık kenarlarında böyle
bir ayağı çukurda dolaşan, derler.
Bir ayağı çukurda bir adam. Bakıyorsun hala uzun vadeli alıyor, satıyor, yapıyor, ediyor falan filan. Ya diyorsun amca biraz camiye gelsen, biraz şu elindeki malı mülkü hayra, infaka yönlendirsen, ya diyor dur daha genciz, ileride inşallah veririz hikayesinde. Hacca gitseniz falan diyorsunuz, daha inşallah gideriz diyor. Hep erteliyor. Tamamen aldanmış. Bu adam yani evet saçı sakalı ağarmış ama.
Hala çocuk ama.
Çocuk. Hatta bu bir konuda şey yine Mevlana'nın çok güzel bir hikayesi var. Numan Bey onu paylaşalım kıymetli dinleyicilerimizle. Çocuklar diyor böyle sabah sokağa çıkarlar. her biri bir rol kendine biçer. Kimisi ben polisim der, kimisi ben doktorum der, kimisi ben işte fırıncıyım der. Kimi ekmek pişirir, kimi kağıttan paraları dağıtır etrafına falan filan. Ama diyor, akşam eve hepsi aç gelir.
Ya.
Akşam ezan okundu, herkes evine geldiği zaman anne karnımız aç diye bağırışırlar. Hani siz bütün gün doktorculuk, askercilik oynamıştınız. Hani siz yüksek zengin elinizde kağıt, para tomarları vardı. Nerede? Hepsi akşam hava kararınca, yani gong çalıp da son nefesimizi verince ya, bütün o elimizdeki güç diye vehmettiğimiz maddi efendim varlıkların hepsi böyle anında eriyip gidiyor. O yüzden ne yapmak lazım? Yani bu dünyada şeye aldanmamak lazım. Maddi varlıklarımıza. Allah hepimize bunları nasip eylesin diyorum.
Amin hocam. Hocam bir de gariptir. Yani o işlerin içinde uğraşan insanlar öldüğü zaman geride kalanlara daha büyük ibretler veriyorlar. Mesela bir gıda devinin başındaki bir insan vefat etmişti de, yani ben şöyle düşünmüştüm. Yanına, kefenine bir tane bisküvi paketi değil, bir bisküvi paketinin içindeki bir bisküviden bir kıtırık koyun dese millet kendisine gülecekti. Yani ne yapacaksın falan diye.
Hatta benim en çok da ne işime gidiyor? Ya bazen bir insan defne diyoruz. İnanın yani hızlıca Yasin-i Şerif okunuyor. Ondan sonra hızla kaçıyoruz.
Evet.
Ya o çok sevdiğimiz insan. En zor zamanda. Biraz daha başında kalalım. Yani 15 dakikada insanlar fazladan kalmak öyle büyük gözüküyor ki gerçekten dostlukların bile faydası yok. O gün işte ameliniz neyse İbnül Vakt olabildiyseniz. Yani Ebul Vakt demiyorum. Hani vakti zamanı şekillendirin falan değil. Sadece o zamanla yapılması gereken işleri vaktinde yapabildiyseniz o büyük bir kazanç.
Evet.
Yapamıyoruz maalesef. Allah hepimize hakikaten güç kuvvet versin.
Amin.
İrfan izan versin. Yani vakit geçiyor. Televizyon karşısında efendim lüzumsuz tartışmalar, lüzumsuz konuşmalar, dedikodular, şunlar bunlar ömrümüzü tüketiyor.
Evet.
Ben bugün vaktim yok diyen insana inanmıyorum. Başta kendime yani. Çünkü vaktim yok diyorum. Çok sıkışık vaktim diyorum. Ama sonra bakıyorum kendime. Bir saat gazete okuyoruz mesela. En masumu değil mi yani?
Evet.
Aynı haberi 10 değişik gazeteden okuyoruz hepimiz. Ya aynı haber işte, ne olacak?
Yani.
Nefis işte. Vakit israf ettirmek için insanı merak ettiriyor. Dünyada ne olmuş? Amerika'da ne olmuş? Falan filan. Halbuki nefsinde ne oluyor? Kalp dünyada neler olup bitiyor? Esas merak etmemiz gereken konular bunlar.
Kıymetli hocam, İbnül Vakt olabilmek dedik. İbnül Vakt demişti İmam Rabbani. Kalp telvinden kurtulup hallerinin esaretinden hürriyete çıktığında ve temkin makamına ulaştığında bu renkli haller kalbin yerine oturmuş olan nefse gelmeye başlar.
Demek ki önce kalbe geliyordu değişik haller.
Evet.
Müsbet, menfi. Kalp bunların tesiri altında kalıyordu. Ali Efendimiz dedi, ben bir dağım dedi. Öyle her rüzgardan dedi, rüzgarın önünde uçan bir ağaç yaprağı değilim dedi. Gadabına, öfkesine, kalbine sokmadı. Şimdi tabii sülükün ortalarına doğru artık yavaş yavaş salik daha bir kontrol etmeye başlıyor. Kalbine hakim olmaya başlıyor. Tabii bugün en büyük sıkıntımız Sınav Bey kardeşim. Biz daha ruh, kalp, nefis bunlar nerededir, ne işe yarar, ne yapar? Hatta bunlar var mıdır, yok mudur? Bunun derdindeyiz maalesef.
Evet.
Nasıl derdindeyiz? Yani pek çok Müslüman kardeşimiz ruhum var diyor ama ruhsuz gibi yaşıyor. Yani bu ruhun gıdası nedir? Zikirdir, namazdır, oruçtur değil mi? Bunları öylesine hani evin alışveriş yaparken A'dan Z'ye liste yapıp
evet,
en kalitelisini, en pahalısını evine götürmek için heves ediyor. Yani neticede yediği yemekler 3-5 saat sonra tuvalet çukuruna gidecek.
Evet.
Ama bunu o kadar itina gösterirken yediği lokantayı efendim hijyenik olsun, organik olsun değil mi? Bugün bir sürü
evet,
televizyonda gurme programları var, yemek programları var falan filan. Sağlık nasıl beslenir, diyetimiz ne olsun? Ya neticede bu dünyada Allah aşkına kalacağımız kaç sene? 3-5 sene uzatmaları fazla oynasak ne yazar? Eğer hayırlı amel yapamıyorsak. Bu kadar dikkatliyiz.
Evet.
Ama kalbimizi beslemek, nefsimizi efendim dizginlemek, bunların yerleri nerededir? İçimizde şeytan var, dolaşıyor, nefis dolaşıyor içimizde, cinler girip çıkıyor. Ya bunların acaba deliklerini nasıl tıkarız? Bu şeytan kalbimize girmese, efendim bizi yönlendirmese, bu konularda çok kafa yormadığımız için bugün yani İmam Rabbani'nin bu tür mektupları zor anlaşılıyor. Başta biz de zor anlıyoruz. Çünkü bu dünya birden biraz uzak kalmaya başladık. Materyalist bir toplum içinde yaşıyoruz. Her şey beden için. Her şey zevkler için, her şey hedonizm. Dünyadan daha çok zevk almak, daha çok yemek, daha çok gezmek. Müslüman kesimde de bu maalesef. Bu hava galip olmaya başladı. Son zamanlardaki ülkemizdeki bu efendim bolluk. Hatta Arap alemindeki, İslam alemindeki bolluklar. Bakıyorsun insanları böyle nefisle alakalı en detaylı keyif unsurlarını araştırmaya yöneltti ama ruhtan habersiziz. İşte diyor insan diyor zikirle, fikirle, tefekkürle kalbi nurlandıkça artık o kalbine kasvetli efendim böyle aşırı iniş ve çıkışlar gelmez. Nefse gelmeye başlar.
Hadi bakalım nefse.
Yani kalp daha bir ne oldu artık? Sükunete kavuştu. Temkine kavuştu. Öyle her rüzgardan etkilenen hani Sami Efendi'nin kitabında var. Müslüman diyor dağa benzer. Evet. Hoşuma gidiyor benim o. Arif insan yani. Arif insan. Dağa benzer diyor. Soğuktan donmaz, sıcaktan erimez, rüzgardan devrilmez. Sel gelince sel alıp götürmez.
Evet.
Her zaman dimdik yerindedir dağ değil mi? Dağ yerini değiştirmez.
Tabii.
İşte esasında bizim inşallahü teala evrat-ı eskar ile, teheccüdlerle, efendim, tefekkürlerle, kendimizden daha güzel insanlara yaptığımız manevi bağlantılarla ulaşmak istediğimiz ne? Aynen Ali Efendimiz gibi. Yani Peygamber Efendimiz desem şimdi çok fazla abartı olacak. Sahabeye benzesek o bile çok çok çok çok devasa bir hedef bizim için. Bir sahabe gibi olabilsek, sahabeyi de bıraktık bir Allah dostu gibi olabilsek o da bizim için.
Evet.
Gerçekçi tutalım hedeflerimiz şimdi. Çok da böyle hedeflere şey yaparsak sonra altında kalırız, başaramayız. İnşallah o hale ulaşacağız ki artık kalbimize şeytandı, nefisti, olaylar, hadiseler böyle bizi etkilemeyecek. Diyelim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem düşünelim şimdi. Tebliğe başladı. Ama tebliğden önce onu Allah Celle Celaluhu eğitti.
Evet.
Manen. Amcası bile dedi ki ya yeğenim dedi çok baskı var üzerimizde. Yani bu kadar anlatmasan yani işte tevhide çağırmasan gibi bir şeyler söyledi yani. Vallahi dedi amcacığım güneşi sağ elime ayı sol elime verseniz ben dedi yine bu davadan vazgeçmem. Tek başıma devam ederim. Ya şu inancı görüyor musunuz? Şu temkin halini. Tabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman değil mi? Etrafından nefsinden gelen şey olmuş olabilir ama artık temkine ulaşmış. Onu hiç kimse korkutamıyor. Tek başına çıkıyor.
Evet.
Bu kutlu yolculukta hatta savaşta bile ashab-ı kiram diyor ki biz diyor peygamberimizin arkasına saklanırdık.
Evet.
O kadar peygamberimiz cesur ve temkin hali ki halden hale girmiyor. Aman savaş çok kızıştı şimdi tehlike oldu. Biraz geri kaçayım saklanayım yok. Bütün ashab-ı kiram düşünebiliyor musun? Peygamberin arkasına sığınırdık.
Evet.
Nasıl bir kale ki temkin ve maneviyat kalesi Peygamber Efendimiz. O yüzden biz de Müslümanlar hatta takvayı bir Allah dostu şöyle tarif ediyor. Değişen ahval karşısında diyor insanın hallerinin değişmemesi, insanın istikamet üzerinde bulunmayı koruyabilmesi, sağlayabilmesi diyor. İnşallah temkin haline kavuşalım da kalbimize bu her türlü negatif duygular gelip de bizi şey yapmasın, rahatsız etmesin.
Hocam o kadar güzel şeylerden bahsediyorsunuz ki insanın aklına birçok şey geliyor gerçekten şu anda ama bir tanesini paylaşmak istiyorum. Yani
buyurun.
Bugün günümüzde modern psikoloji diyoruz, psikiyatri diyoruz, ilaçlar diyoruz, dertler, tasalar, depresyonlar, bir sürü psikosomatik hastalıklar diyoruz.
Allah razı olsun, güzel bir konuya da girdiniz. Niye? İnsanımız çok zayıf.
Değil
şu anda
hocam,
manevi yani. Zırhlarımız öyle zayıfladı ki
evet.
Dışarıdan bir yani oku bırak, birisi bir üzerimize iğne atsa
evet, evet.
Delip geçiyor zırhımızı.
Evet, aynen, yani aynen.
Evvelden ok atıyorlar, kılıç vuruyorlar. Öyle zırh var ki manevi zırh.
Evet.
O Müslümanın üzerinde takvasıyla, efendim namazıyla, zikriyle, verasıyla o kocaman balta gelse o zırha
etkilenmiyor.
Ama şimdi böyle parmağımıza pıt tak vursak
evet.
İnsanın dengesi bozuluyor. Vay sen bana şunu demişsin diyor. Mesela ben anında kötü bir haber duyuyor. Geçen hiç unutmam çok üzülüyorum hep böyle iki kardeş ortaklar. Bir kardeş daha akıllı. Akılsız diye mesela akıllı yanlış oldu.
Evet.
Diğer küçük kardeşinin malını üzerine geçiriyor. Onu kandırıyor. Onun da hanımı bunu duyunca kadın felç geçiriyor. Bütün azaları kilitleniyor artık. Yürüyemez, konuşamaz hale geliyor. Şimdi dedim ki değdi mi ya?
Değdi mi?
Değdi mi ya? Yani hadi mal mülk gitti. Ama o kadar önemsemiş ki malı mülkü bütün azalarını kaybediyorsun. Bak şimdi ne kadar zayıf hale düştü İslam alemi bugün. Halbuki peygamberimize bakıyoruz. Yani güneşi sağ elime, ayı sol elime diyor. Ashab-ı kirama bakıyoruz. Onlar da öyle. Diyorlar ki ya Resulallah sen desen ki denize atı sür peşinden geliriz. Yani ya burası denizdir boğuluruz. Bahane yok. Allah dostlarına bakıyorsunuz, onlar da öyle. O yüzden biz de bu hali yakalamaya çalışacağız. Yoksa ne olur? Türkiye'de zaman zaman işte imtihanlar oluyor ülkemizde. Bir 28 Şubat süreci geçirdik. Nice takvalı gözüken Müslümanlar, bakıyorsunuz hastanesinde işte efendim başörtüsünü yasaklıyor. Bilmem şurada şunu yapıyor. Her türlü taviz. Halbuki ashab-ı kiram hiç taviz vermedi. Ashab-ı kiram dediğimiz zatlar Mekke'nin o zamanlar Bilal Habeşi Hazretleri, Süheyb-i Rumi, Sümeyye anamız, hepsi böyle köleler, en böyle yani zayıf, korumasız, hürriyetine sahip olmayan insanlar, işkence gördüler. Kızgın kayaların altında ahad dediler. En ufak bir taviz koparamadı Mekke'nin müşrikler. Deli oldu adamlar. Ya dedim, bu ne biçim bir şey ki? Yani işkence yapıyoruz, tehdit ediyoruz, dövüyoruz, vuruyoruz, kırıyoruz. Adam işkence altında ölüyor. Temkine bak. En ufak bir taviz yok. Bir de bugün bakalım. Yani ufacık bir hayati tehlikemiz yok Allah'a şükür. Üniversitenin falanca bölümünü kazanamam diye veya falanca pozisyona ben geçemem, beni geçirmezler diye 40 tatlı atan,
evet,
bir Müslüman tipi. Halden hale giren. Yani olmaz.
Evet.
Gerçek Müslüman bu olmamalı. Bu olmamalıyız. Önce nasihatimiz kendimize, Numan Bey kardeşim.
Evet.
Sonra bütün kardeşlerimize. Güçlü Müslüman olacağız. Temkin, evet, sahibi Müslüman olacağız. Ondan zaten bir kere kalp aydınlandı mı, hani hadiste geçiyor. Bir kere diyor, imanın tadı kalbe girdi mi, ateşe atılmakta, yani küfre düşmektense ateşe atılmayı tercih eder mümin.
Ya.
O kadar kuvvetli olur ki sen beni hani sihirbazlar örneği var ya Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki Firavun, siz diyor elinizi ayağınızı çapraz kestireceğim. Sihirbaz. Benden habersiz iman ettiniz ha. Musa'nın ilahına. Diyorlar ey Firavun, istediğini yap. Senin gücün ancak bu dünyada yeter. Öbür dünyaya da bizim nereye gideceğimize sen engel olamazsın ki. Diyor Rabbimiz bize sabır yağdır üzerimize.
Allah.
Bizi Müslüman olarak canımızı al. O kadar. İstediğini yap diyorlar. Tabii Firavun daha da çaresiz kalıyor. Yani şimdi bir insan ölümden korkmuyorsa onu neyle korkutacaksın? Bir insan yani her şeyi göz almışsa, o yüzden Kur'an-ı Kerim'de estağfirullah, kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten kesireten biiznillah.
Ya.
Nice az kavimler iradesi güçlü, temkin sahibi, yerine sağlam basan, imanı sağlam, akaidi sağlam, ameli sağlam insan, böyle grup kalabalıklar, akidesi zayıf, hani Ömer Efendimiz diyor, iki şeye gülerim, iki şeye ağlarım. Bir tane güldüğü şeyden bir tanesi de helvadan put yapıyorlar yolsun tapmak için. Acıkınca
yiyorlar.
Helvadan yapıyorlar, putu yiyorlar.
Affedersiniz, sandığımızı yemek zorundayım.
Yani böyle bir saçmalık olabilir mi? İşte Müslümanlar böyle olmamalı.
Evet.
Yani zoru görünce 180 derece kıvırmamalıyız. Hani biraz bugünkü ağır şu manevi mektubu biraz sosyalleştirdik ve biraz siyasileştirdik ama hani ders çıkarmak için.
Ya mesaj bu ama yani hocam. Mesaj bu.
Üç aşağı beş yukarı böyle.
Yani bugün birçok insanımız var. Gerek Müslüman olsun, gerek Müslümanın çeşitli tabii belki kademelerinde olan insanlar İslam'ın olsun, gerek İslam'a inanmayan olsun. Birçok insan şu anda belli bir durumdan sıkılmış, bunalmış durumda. Patlamaya hazır bomba gibi hocam herkes. Yani birine dokunsanız anında patlayacak. Çünkü kendi artık kaplarında, kendi durumlarında, hallerine şikayet eder duruma gelmişler.
Zayıfız.
Zayıfız.
Telvin hep, evet, değişkeniz. Yani bir sükunet, bir itminan, evet, bir huzur hali bu zikirle olacak. Estağfirullah. Ela bi zikrillahi tatmainnül gulub.
Evet.
Gerçekten zikir erbabı ehli olsak herkesin kızdığı şey bizi kızdırmaz. Ekonomi, evet, düşmüş. Ya düşüyse düşsün. Allah rezakı mutlak değil mi?
Evet, kuşların, kurtların rızkını veren Allah.
Zaten ekonominin düşmesinin esas sebebi ne biliyor musun? Korku ve stres. Ufacık bir hareketlenme, dalgalanma oluyor. Herkes parasını 100 kere çıkılıyor. Cömertlik unutuluyor mesela.
Evet.
Halbuki herkes normal davransa, Allah'a tevekkül ve güven devam etse, ekonominin falan çöktüğü de yok. O yüzden esasında zayıf insan olmakla önce kendi psikolojimizi, kendi aile efradımızı toplumumuzda tahrip ediyoruz esasında. Hı hı. O yüzden ben diyorum ki bugün zikir, fikir, tefekkür her zamankinden çok daha fazla bir ehemmiyete sahip.
Evet.
Çünkü zikir, fikir, tefekkür erbabı insanlar herkesin aldandığı, tiryaki olduğu, bağımlı olduğu, sigaraydı, içkiydi, efendim eğlenceydi, oydu, buydu, şuydu, modaydı. Bunların tesirine girmiyor mesela.
Evet.
Çünkü kalpte Allah varsa, Allah Allah diyen bir insan, efendim falanca pantolonun paçası uzamış, filanca gömleğin bilmem yakası ne olmuş, umurunda bile olmuyor.
Evet.
Ama gönlünde Allah yoksa, efendim pantolonun paçası kısa, uzun, işte rengi şu, yakası yeni yırtık değil diye insana beni ayıplar diyor mesela. Toplum içine çıkamıyor. Her gördüğü efendim yorumdan etkileniyor. Ve herkese hoş görünmek için böyle ipte yürüyen cambaz gibi 40 türlü efendim ipin üzerinde hareket yapıyor. Halbuki evet. Müslüman sırat-ı müstakimde dost doğru yoluna gidiyor. Temkin sahibi olduğu için.
Bizlere de çok görev düşüyor hocam. Yani bu konuda bizlere derken sizin gibi tasavvuf alanında gerçekten çok güzel bilgilere sahip olan insanlara. Yani dışarıdaki insanların bundan haberi yok, bunlardan haberi yok. Bir ufacık meseleyi problem yapıp canına kıyanlar var. Onlara gel kardeşim, senin bu ortam artık sana dar geliyor. Bak ben seni birazcık daha geniş, daha ferah bir ortama taşıyacağım. Çünkü oradaki insan şunu zannediyor hocam. Yani artık her şey üzerime geldi. Daraldım, buradan başka çıkış yolu da yok. Bana müsaade deyip intihar etme yoluna geliyor.
Mevlana Hazretleri çok güzel bir örneği var. İnsan diyor hapse düşse.
Evet.
Dışarıdan birisi gelip hapsi diyor tahrip etse, duvarlan delse.
Evet.
Üzülür mü mahpus? Üzülmez. Niye tam üzülsün, tersine. Ya der, yık bir önce şundan ben de kurtulayım, kaçıp
evet.
aileme kavuşayım der. Esirsiniz bir ülkede.
Evet.
Savaşta esir düşmüşsünüz. Birisi gelmiş dışarıdan, güzelim yani diyelim ki çok böyle şaşalı bir saray, hapishane.
Evet.
Dışarıdan böyle görüntüsü. Birisi delse hoşumuza gider.
Evet.
Aynen bunun gibi bazen o dünyamızın yıkılması gerekiyor aslında. Maddeci bir dünya.
Aynen. Evet. Evet.
Bütün her şey maddileşmiş.
Evet.
Tamamen dünyaya köle olmuşuz. Birisi gelse de bir Allah dostu. O dünyayı şöyle paramparça etse de bizi o hapishane çekip alsa. Ey kardeşim bak gel. Düşmüşsün bataklığa, çamurun içinde debelenip duruyorsun. Neticede bütün bu yediklerimiz, içtiklerimiz çamur değil, toprak değil mi?
Evet.
Hepsinin elementi toprak. Bitki evet. oradan çıkıyor, hayvan oradan çıkıyor değil mi besinlerimiz?
Evet.
Toprak içinde debelenip çamurun içinde batıp duruyoruz. Halbuki Rabbimiz diyor ki "Estağfirullah semâ-i rızkikum."
Evet.
Sizin rızkınız semadadır diyor. Göklerdedir. O meleklerden gelen haberlerdedir. İlhamlardadır. Oraya bir kafamızı kaldırıp baksak o zaman rahatlayacağız ama işte maalesef rahatlayamıyoruz. İşte dediğiniz gibi Allah dostları bize bu efendim dünyamızı genişleten
evet.
Manevi terbiyeyi veriyorlar. Allah hepsinden
razı olsun.
Razı olsun. Yoksa bu dünyada ben başlangıçta bir şey söylemiştim. Allah bizi öyle yaratmış ki nefsi emmare seviyesinde kalırsak sonumuz ya intihardır.
Hı hı.
Ya alkolik bir şekilde Allah göstermesin bir arabanın altında ölmektir.
Hı hı.
Bir kimsenin bilmediği bir vadide yapayalnız acı çekerek ölmektir. İnanın evet. başka hiçbir çaresi yok. Ben zaman zaman Avrupa'ya gidiyorum. Çok böyle evsiz barksız insanlar var. Gidip soruyorum ya siz niye bu hale düştünüz? Nedir durumunuz? Çoğu mühendis, mimar, avukat. Niye düşmüşler biliyor musunuz? Nefsin esiri olmuş.
Ya.
Yani nefis hayvandan daha aşağı bir hayat ister. Hatta onu da gördüm. Böyle parklarda kedi köpekle sarılıp yatan
hı
hı. insan cıklar var maalesef. Yazık. Acılıyor insan onların haline. Kışın donmamak için köpeklere sarılıyorlar. Saz çalıp dileniyorlar. Ellerine alkol şişeleri falan. Nefse uydukları için hayvan hayvan olarak kalır. Hayvanın eğitime ihtiyacı yok ama biz eğer yükselemezsek her içinde bulunduğumuz makam bizi sıkar.
Sıkar, daraltır, bunaltır.
Ruh dünyamızı bunaltır. O yüzden her an biz zikirle, fikirle, tefekkürle elhamdülillah müminler Müslüman olarak zaten yükseliyoruz.
Evet.
Her Allah deyişimizde bir makamımız artıyor değil mi?
Evet.
Her camide namaz kıldığımızda biraz daha gelişiyoruz. Manen büyüyoruz. Ama tabii tasavvufa girince daha bir farklı gelişim, daha güzel bir gelişim oluyor. Evet. Bir bahçıvanın eline düşmüş gibi oluyoruz. Daha bir dallağımız, budaklarımız budanarak mürşit tarafından bütün o enerjimiz daha hayırlı hobilere diyelim, ne diyelim,
evet.
ilgi alanlarına yönleniyor elhamdülillah. O yüzden bu manevi terbiyeyi bence ıskalamamak lazım. Bunun ihtiyaç olduğunun farkında olmak lazım. Bugün insanlar lüks gibi geliyor.
İhtiyaç evet. Maalesef hocam yani biz tasavvuf diyoruz sanki tercih edilebilir. Hani ya alsam da olur almasam da olur tarzı. Belki de dediğim gibi kendi sıkıntısına kendi derdine bir çare mutlaka olacak. Hani Kur'an-ı Kerim'i tabii ki iyi anlayacak sünneti çok iyi ihya edecek ama tasavvufu bir anlayabilse bütün dertlerine belki devalar da bu dairenin içerisinde. Çünkü hayattan darbeleri yemiş bir insan hocam. Düşünün bir boksörden darbe yediğinizde kafanız nasıl döner nasıl şaşırır? O anda uçurumun kenarındaysanız düşmenizden daha normal bir sonuç olamaz. Ama tasavvuf belki de o yediğiniz darbelere rağmen, yediğiniz darbelerden sonra sizi kolunuzdan tutup dur bir kendine gel. Şöyle bir etrafı iyice bir gör, kafandaki yıldızlar bir gitsin.
Tekrar Rabbini hatırla.
Sakinleş diyebilen bir olgu. Buna çok önem vermek gerekiyor hocam. Ama günümüzde de maalesef birçok insan şu anda belki bizi dinleyen arabalarında, iş yerlerinde, herhangi bir yerde dinleyen birçok insan şu durumda değil mi? Şu anda ya benim başımdaki derdi kimse bilmiyor, beni kimse anlamıyor. Sıkıntı içindeyim, daralmış durumdayım. Çünkü başka beni anlayan kimse yok dairesinde. Halbuki çık kardeşim dışarıdan bir bak dairene, başkalarına bir bak diyen
aynen
yol
öyle.
Göstericiler doğru. olsa.
Var
kanaat ettirenler.
Elhamdülillah ama sıkıntı nerede? sıkıntı, ilgi alanımız tamamen maddileştiği için, hani psikolojide böyle bir şey var değil mi? Şimdi buradan siz Bulgurlu'dan çıksanız, Üsküdar'a yürürseniz, karnınız açsa hep evet, lokantaları fark edersiniz.
Aynen öyle.
Hiç berber dükkanları aklınıza bile gelmez. Ama saçınız çok uzun da sizi rahatsız ediyorsa hep berberleri görürsünüz. Ayağınızdaki ayakkabı sıkıyorsa
evet,
bir ayakkabıcı görürsen, bir spor ayakkabısı, rahat bir ayakkabı alsam diye.
Algıda seçicilik de görürsünüz.
Veya yani ne bileyim, arabanızın benzini azsa benzinliklere odaklanırsınız. Aynen bunun gibi bugün insanımızın yani o maneviyat arayışı reklamlarla, filmlerle, dizilerle öldürüldüğü için insanlar onun artık farkına varamaz hale geldiler.
Onu bir ihtiyaç gibi görmüyorlar mı hocam?
Hani bir Allah dostu diyor ki, ben sizin diyor dualarınızın kabul olmamasından, tehlikesinden korkmam. Dua edememenizden korkarım. O hale gelirsiniz ki Allah'a dua etmek de aklınıza gelmez.
Aklınıza gelmez.
Ha, dua edersin kabul olur olmaz, o ayrı bir şey ama o hale gelirsiniz, zor duruma düşersiniz. Ya Allah'ım yardım eyle, ya Rabbi yetiş demek aklınıza gelmez. Bundan daha büyük afet olabilir
tabii
mi?
Tabii ki. Feci hocam. Çok feci bir şey. Feci bir durum yani.
Artık bu sıfır noktası. Ya evet. Bundan daha ötesi yok. Çünkü Allah'tan istemek bile aklına gelmiyorsa daha ne olacak yani? Neredeyse imansızlık derecesine düşmüş oluyorsun. Çünkü mümin her başı daraldığında Rabbine koşar.
Evet.
Yani çok da bu konuda ayet-i kerimeler var. Sizin duanız olmasa ben size ne yapayım diyor. Ne işe yararsınız siz diyor Rabbimiz. İsteyin. İsteyin de vereyim diyor Rabbimiz.
Evet.
O yüzden kapılar açık. Allah dostları etrafımızda, güzel insanlar da var. Ama biz onları değil de topçuyu popçuyu tercih edersek,
değil mi?
Allah dostları ne yapsın?
Evet.
Sen derse girmişsin, derste en dünyanın en iyi profesörü ders veriyor herhangi bir konuda. Ama sen açmışsın cep telefonundan müzik dinliyorsun.
Başka alemlerdesin.
Haber okuyorsun, gazete okuyorsun, magazin kültürünü karıştırıyorsun. Hoca ne yapsın?
Ya.
Bugün sıkıntımız, Allah dostları da var, alimler de var, gerçek ariflerimiz de var elhamdülillah. Her belde de var. Ama onları arayıp bulacak istek, arzu,
irade
azaldı diyelim. Yok demeyelim de.
Azaldı.
Bayağı azaldı.
Yani günümüzde kötülerin de, hele hele hocam İstanbul'da veya büyük metropol şehirlerde her şeyin en iyisi de var, en kötüsü de var. Hatta en iyisinden de çeşit çeşit var. En kötüsünden de çeşit çeşit var. Ama insanın iradesi bunlardan birisine yol gösteriyor. Önemli olan o iradeyi iyi yöne çekmek.
Eyvallah. O da tabii manevi bir terbiye ile güçlendirmek istiyor, destek istiyor, sinerji istiyor.
Sinerji.
Bu sinerjiyi bulacağımız mekanlara daha çok gitmemiz lazım.
Evet. Evet. Hocam vaktimiz tükendi. İnşallah bir sonraki programda kaldığımız yerden devam ederiz. Bu önemli bir konuydu cidden ama şöyle mektubu okumaya başladığımda hani bunun gerçekten açıklanmaya ihtiyacı olduğunu hissettim. Fakat siz gerçekten güzel bir şekilde açtınız.
Ben şöyle
başka
söyleyeyim.
Başka türlü de açıklayamazdık
Numan bu mektubu. Numan Bey kardeşim, bu mektup esasında çok daha ağır bir mektup.
Ağır bir mektup, evet.
Biz kendi anladığımız kadarını okuyacağımıza paylaştık.
Ama öyle olması lazım hocam.
Bu mektubun
yani,
inanın yani bizim şu anda açıkladığımız, bazen iyi yaklaşabiliyoruz İmam Rabbani'nin dünyasına. Ama bugün açık söyleyeyim, itiraf ediyorum buradan yani. Hani bunu dinleyip de bazı okuyucularımız veya dinleyicilerimiz şöyle demesin, ya hocam biraz da fazla uçtunuz, alakası azaldı diyebilirler. Haklılar bence. Çünkü zor bir mektup.
Evet.
Çok zor bir mektup. Demir leblebi, tasavvufun, maneviyatın ağır konularına girmiş İmam Rabbani Hazretleri. Tabii Şeyh Efendi, biz onun dünyasını tam anlayamıyoruz. Bazen anlıyoruz yani mektup daha basit bir konu hakkında yazılmışsa. Ama yani ne yapalım, biz de okyanusun dibine dalarsınız. Kimisi çok büyük cevher çıkarır. Kimisi 10 tonluk balina avlar. Biz de küçük bir hamsi yakalayıp okuyacağımızla paylaştık.
Eyvallah,
ne yapalım?
Hocam, eyvallah.
Bugünkü kaderimiz de buymuş.
Cenab-ı Allah bile hocam Kur'an-ı Kerim'inde tabiatı, cenneti hatta tarif ederken insanların anlayabilmesi için altlarından ırmaklar akan cennetler diyor. Belki de öyle bir cennet değil ama bizim algılamamız için diyor ki, benzetiyor yani.
Onlar Rabbimiz ne dediyse vardır da çok daha fazlası vardır.
Fazlası vardır. Bizim anlayabileceğimiz o kısıtlama. Işte, bizim kavramlarımızla açıklıyor Cenab-ı Allah.
Hele İstanbul'da yaşayıp da Boğaz kenarından yalı özenen kardeşlerimiz bu ayeti duydukları zaman hakikaten ya ne güzel olur diyorlardı değil mi?
Evet. Eyvallah. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Hacegan'la Mektuplar programının da burada sonuna geldik. Bir sonraki programda yeniden görüşmeyi umut ediyoruz. O ana dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.